Cinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı Moby'den Natural Blues ile açtık. Haftanın filmlerinden Robots, Yapay Sevgilim'in soundtrack'indeki filmlerden, şarkılardan biriydi.
Evet, bu hafta vizyondaki yeni filmlerden bahsedeceğiz. Alternatif gösterim programlarına da hızlıca bakacağız ama aslında programımızın geri kalanını ikimizin de yeni döndüğü Cannes Film Festivali'nde izlediklerimize ayırdık. Size böyle önceden taze taze Cannes izlenimlerimizle ve haberlerimizle geliyoruz.
Evet, maalesef henüz ödülleri söyleyemiyoruz çünkü yarın gece verilecekler. Ama izlediğimiz filmler, aldığımız duyumlar, genel izlenimler, birazdan hepsini konuşacağız. Ama önce vizyona bakalım. Zaten vizyondaki bu hafta en iddialı film de Cannes'dan geliyor. Geçen hafta orada premierini yaptı. Hatta ben uzaktan böyle kırmızı halının ta gerilerinden, aralardan birazcık görebildim de Chris Hemsworth'ın sırtını gördüm. Çünkü Furiosa, A Mad Max Saga... Cannes'da premier yaptıktan sonra bugün itibariyle bizde de Furiosa bir Mad Max destanı adıyla gösterimde. George Miller'ın yine yönetmenliğinde tabii Mad Max'leri yaratan ve hep yöneten kişi olarak ve belki de en iyi yeniden canlandırılan franchise'lardan biri oldu. O 80'lerde bir düşük bütçeli Avustralya filmi olarak çıktıktan sonra, Mel Gibson'ı yıldızlaştırdıktan sonra devam filmleri tabii giderek bütçeler büyümüştü, Tina Turner'lar falan. Ama birkaç sene önce The Fury Road ile tekrar canlandırıldı. Bugün şeyi seyrettim ben bu arada. Orijinal Mad Max'in fragmanına tekrar dönüp baktım. Çok farklı görsellik. Orada hakikaten hani normal şu anda bildiğimiz mekanlarda çekilmiş gibi. Sanki o işte o kurak vesaire devirlerin ta en başında geçen bir hikaye. Şimdi artık dünya oraya evrilmiş. Böyle bir artık yerleşik hali o. Görselliği hakikaten farklı o eski Mad Max'lerle bu yenilerin.
Teknolojik olarak da tabii çok değişti tabii, sinemanın tabii. imkanları.
Ama hani şeyin bu yeni Mad Max'lerin de hep iddiası biz sadece CGI ile yapmıyoruz. İşte fiziksel dublörlü çeşitli efektler de uyguluyoruz diye. Tabii ki yine de bir sürü şey CGI ile yapıyorlar hani bilgisayarda. Olmadan olmuyor artık. Bu hikaye Fury Road'un öncesini anlatıyor. Yani orada gördüğümüz Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa karakteri nasıl oldu da o noktaya geldi. Hı-hı. Çocukluğundan başlayarak. Ve tabii çok gençleştirmek gerekeceği için başka oyuncu tercih etmiş George Miller. Çocukluğunu Elayla Brown canlandırıyor. Gençliğinde Anya Taylor-Joy canlandırıyor. Chris Hemsworth kötü adamımız olarak filmin çoğunda var. Çok da eğlendiği ve hakikaten son zamanların en bence keyifli kötü adamlarından birini de canlandırdım. Derinliği de olan sadece öyle sırf kötü değil de.
Bu film serisinde galiba sette eğlenen tek kişi de Chris Hemsworth oldu kadar. Çünkü Fury Road'un setinde Charlize Theron'la Tom Hardy'nin hakikaten böyle korkunç bir biçimde birbirlerine girdikleri, hiç konuşmayacak derecede aralarının açıldığı ve şey yani birbirlerine nefret ettikleri söyleniyordu ve bu yüzden çok gerilimli bir set ortamı oldu ama bunun performanslarını pozitif anlamda hani etkilediği konuşulan şeylerden biri. Orada birazcık böyle Charlize Theron'un daha çok disiplinli, işine odaklı, Tom Hardy'nin ise daha böyle biraz daha spontan, hani öyle sabah uyanacak da kendine gelecek de falan gibi. Hani George Miller'ın farklı tarzları var diyerek açıklıyordu ama Charlize Theron çok şeydi yani, hani çok saygısızca bulduğunu, hani bütün bu durumları anlatıyordu. Bu Furiosa'dan sonra ise Anya Taylor-Joy şu anda film ve set ortamı hakkında konuşmak istemiyor. Yapılan röportajda bana bir 20 yıl sonra sorun demiş. Sadece hani
Charlize Theron konumuna geldiğimde konuşabilirim.
Yani ne yaşadı, yani o set ortamını nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Şu anda konuşmak istemiyorum ki bu bence çok ciddi bir cümle. Hani bir 20 yıl sonra sorun gibi bir cümle kurmuş. Ama Chris Hemsworth çok rahat gözüküyor. Bunu birazcık Avustralyalı'nda verenler de var. Onu da söylemek lazım.
Evet, zaten hikayenin daha öncekilerde bu kadar net miydi hatırlamıyorum. Doğrudan Avustralya haritasına odaklanarak başlıyoruz. Hikaye Avustralya'da geçiyor zaten. Ama tabii Avustralya artık başka bir Avustralya. Gerçi şimdi de çoğu çöl galiba ama o zaman daha da çöl. Çok iyi eleştiriler alıyor. Hani şeyi hakikaten çok iyi her zaman zaten George Miller'ın o dünya yaratma, karakterler, o görsellik. Yine Fury Road'daki benzer, çünkü benzer yollarda gidip geliyorlar yine. O açılardan seyirciyi çok memnun edecek bir film ama beni biraz rahatsız eden değil ama yetersiz kalan böyle bir takım Fury Road'dan hatırladığımız şeyler var. Onların böyle check listesi gibi, hani heh tamam bunun da niye böyle olduğunu öğrendik. Ha kolu da böyle bilmem ne. Hani tahmin edeceğiniz şeyler, işte nasıl çocukluğunda o geldiği yerden ayrıldığı falan, böyle onu da gördük bunu da gördük diye episodik episodik atlayarak gidiyor. Yani Fury Road'u görmeyen biri için herhangi bir şey ifade eder mi, ondan çok emin olamadım.
Şu an şunu düşündüm, ben Fury Road'u göreli de çok oldu. Bir tekrar izlemek lazım galiba bunu görmeden önce.
Yani faydası olur. Ben izlememiştim. Sonra dönüp hatırlamam gerekti. Ama izlemiş olarak bana bile dur ya bu ne, niye öyle oldu falan dediğim yerler oldu. Ama yine de hani 2,5 saat hakikaten etkileyici bir görsellikle böyle bir Mad Max dünyasına girmek. Bir de tabii hani giderek yaklaşıyoruz, işte başında zaten öyle nasıl dünyanın bu haline geldiğine dair bir takım radyo haberleri falan geliyor kulağımıza, giderek ısınan yazlar, azalan sular falan, pandemiler, epidemikler derken evet insan böyle bir buraya mı gidiyoruzu tekrar hatırlatıyor kendisine. Evet, yani yılın iddialı filmlerinden zaten. Cannes'da da beğenildi. Genel olarak da beğenildi. Dediğim gibi hani Mad Max sevenler için tatmin edici olacaktır. Bilmeyenleri ise özellikle kendine çekecek bir tarafı olduğunu sanmıyorum.
Evet. Bu haftanın böyle büyük bütçeli, hakikaten büyük perdede izlenmesi gereken filmi diyebiliriz bir taraftan. Bir de şey var, programımızın girişinde bir parça çaldığımız Yapay Sevgilim adıyla Türkiye'de vizyona giren Robots filmi. Casper Christensen ve Anthony Hines birlikte yönetmişler. Başrollerinde Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust yer alıyorlar. Bu da bir kısa öyküden uyarlama. Robert Shacklin'in yazdığı The Robot Who Looked Like Me. Bana benzeyen robot.
Evet, bu da böyle biraz niye bizde gösterime girdiğini anlamadığımız filmlerden. Dünyanın çoğunda doğrudan internetten dağıtımı yapılan. Bir yandan da Shailene Woodley gibi gayet iddialı bir isim var içinde. Yakın gelecekte insanların robotlarının yapılabildiği, onlara birebir benzeyen robotların yapılabildiği bir gelecekte. Ama aslında pek yasal da değil o robotları kendi yerine geçirip kullanmak. Biraz nahoş iki karakter, bir kadın avcısı adamla servet avcısı bir kadın tanışıyorlar ve birbirleriyle buluşmak için robotlarını yolluyorlar. Fakat robotlar birbirine aşık olunca işler karışıyor. Böyle bir hafif bilim kurgu, romantik komedi filmi. Dediğimiz gibi pek bizden başka da sinema vizyonu gördüğünü sanmıyoruz IMDb'ye bakılacak olursa. Haftanın kalan filmlerinden, yabancı filmlerden bir korku gerilim var. Portekiz'den gelen Amelia's Children, Şeytan Tohumları adında, Gabriel Abrantes yönetmiş. Bridget Lundy Payne, Carlotto Cotta, Annabella Moreira başrollerde. Edward adlı bir adam doğum ailesini, gerçek biyolojik ailesini bulmak üzere Portekiz'e gidiyor. Orada ailesinin karanlık geçmişiyle karşı karşıya kalıyor. Toronto'da ilk gösterilmiş ama Toronto'nun hani çok bölümü var. İşte gece yarısı gösterimleri falan da var. Sanırım daha çok öyle bir bölümden geliyor.
Bu haftanın iddialı yerli yapımı ise geçtiğimiz yıl Adana Altın Koza Film Festivali'nde açılışını yapan Karga'nın Uykusu. Tuna Akurt'un ilk yönetmenlik deneyimi bu. Başrollerinde Ahmet Agün, Alperen Aktaş, Nesrin Yari ve Eser Ağcalı yer alıyorlar. Adana Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Umut Veren Erkek oyuncu ödülünü aldı Eser Ağcalı da. Ayrıca en iyi müzik ve görüntü yönetimi ödüllerinin yanı sıra Yılmaz Güney ödülünü aldı. Adana için önemli bir ödül o. Bir de aslında Adana Altın Koza Film Festivali'nin en önemli ödülü de seyirci ödülüdür. Adanalı seyirciler hakikaten çok böyle bir tutkuyla yarışma filmlerini oylarlar ve orada da hep gönülleri Adana'da çekilen filmlere doğru kayar. Geçtiğimiz sene iki tane Adana filmi vardı. Hani o yarışmadan da galip çıktı diyebiliriz. Karga'nın Uykusu Adanalıların da oylarını aldı. Daha sonra Ankara Film Festivali'nde yarıştı. Orada da en iyi film ödülünü ve seyahat ödüllerini aldı.
Evet, böyle biraz terk edilmiş bir maden aktarım tesisinde geçiyor. Oranın müdürü hala orada.
Ama artık işlemiyor gibi yani.
Evet, uyur gezerlik problemi var. Bir oğlu var. Karısı ölmüş. Karısının nasıl öldüğünden de pek emin değiliz. Kimse de pek emin değil, bir takım gizemli şeyler. Film gerçi bize yeterince ipucu veriyor o konuda. Bir şekilde hani oğlunun da kendinden uzak büyümesinin daha faydalı olacağına inandığı için ona bir aile arıyor bu adam. Biraz yavaş geliştiğini söylemek lazım. Hani bir ilk film olarak bence fena değil ama hakikaten iki filmden böyle en iyi filmli ödüllerle dönecek kadar iyi mi? Belki biraz zayıf bir seneye de denk gelmiş olabilir.
O da doğru. Nasip karakterini canlandıran Ahmet Agün de, ben onu çok başarılı buldum mesela. Başrolde evet. Kendine evet. Özgü çok ayrıksı bir tipi var. Böyle biraz genç Adrien Brody hali. Biraz Ahmet Uğurlu'nun erken dönemleri onları çağrıştırıyor. O role de çok uymuş. Yani filmin aslında bir gizemi, bir fikri var ve onu böyle yavaş yavaş açıyor. Tuna Akurt ise yönetmen, ilginç biri aslında. İlk yönetmenliği dedim ama kendisinin asli işi bu değil. Biz Adana'da tanıştık. Kendisi aslında polis. Polislikten geliyor ve hala devam ediyor. Ama sinema çok büyük hayali. Sinemaya çok meraklı biri olarak işte bu ilk senaryosunu geliştiriyor, ediyor ve bir şekilde koşulları zorlayarak da çekiyor. Filmin bir yerinde işte bir taraftan hani bu küçük oğluna babalık etmeye çalışıyor ama beceremeyeceğini düşünüyor. İşini kaybetmiş olmanın verdiği umutsuzluk var. Çocuğuna daha iyi bakım koşulları sağlamak istiyor kendisinin sunabileceğinden. Filmin ortalarında bir yerde de bir bunun işte en azından müdürlüğünü yöneticiliğini yaptığı o tesise bir grup geliyor.
Kaçak göçmen.
İşte kaçak göçmen lafını da sevmiyoruz. Evet. Böyle hani mülteci, hani göçmen bir grup. Gizli saklı tabii. Oralarını mesela çok iyi çekildiğini düşünüyorum. İyi kotarıldığını. Hani o sahicilik hissinin. Bunu birazcık da asli mesleğinden gelen tecrübelerin de bence önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Hakikaten o dünyayı bilen bir gözle çekilmiş. Bir de mekan çok beğenmiştim ben, hani o çekilen yer.
Evet, yani belli bir dünya yaratma konusunda oldukça başarılı film. Temposunda biraz problemler var. Dediğim gibi ilk film olarak gayet.
Evet, o mekan da aslında onun galiba kendi köyüne yakın bir yermiş. Dolayısıyla hani mekanları da iyi bildiği, hani kendi içinden çıktığı ortama dair bir şeyler anlattığında her zaman bunu düşünüyorum. Daha kuvvetli filmler ortaya çıkıyor. Karga'nın Uykusu da evet, geçen sene Adana'daki festival de zayıf bir festivaldi. O festivalden bugün vizyona gelen en iyi filmlerden biri diyebiliriz.
Evet, üç yerli film daha var ama hani üçü de korkulu, cinli. Ammon Cehennem'den Gelen Öfke, Gizlenen ve Biyaz Kara İyenin Laneti. cinler var, lanetler var, büyüler var. Daha fazla detaya girmemize de bence gerek yok. Bir de The Ghouls, Keçigiller adlı bir animasyon var bu hafta. O da Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak yapımı. Yönetmenleri anladığım kadarıyla İran asıllı iki kardeş. Hani o açılardan daha ilginç geliyor bana. Bu kombinasyon nasıl oluşuyor mesela? Üç genç keçinin maceralarını anlatıyor da.
Evet, bunlar vizyonda gösterime giren filmler. Şimdi onlardan bahsetmiş olduk. Biraz da kısaca alternatif gösterimlerden bahsetmek istiyoruz. Karşıda Sinematek Sinema Evi'nin programına bakacak olursak, yarın iki film görüyoruz. Saat 2'de Parajanov programından Narın Rengi Sayat Nova gösterilecek. Saat 18.30'da ise Hari Kümel'in yönettiği Kırmızı Dudaklar seyircilerle buluşacak.
Yarın bir de Parajanov üzerine bir söyleşi gerçekleşiyor Sinematek'te. Takvim programında görünmese de orada filmler yer alıyor. Bu aralar aslında bir hayli etkinlik programı da yoğun Sinematek'in. Müge Turan ve Alin Taşçıyan ve Abbas Bozkurt olacak yarınki söyleşide.
Ondan sonra pazar günü ise Pirosmani var yine Parajanov şeyinden. Sonra Pirosmani teması üzerine arabesk çeşitlemeler saat 2'de, bunlar ikisi üst üste gösterilecek. Saat 18.30'da ise Hari Kümel programından Joachim Stiller'in gelişi seyircilerle buluşacak. Kümel programı önümüzdeki hafta salı günü devam edecek akşam 8'de Monsieur Havarden ile. Çarşamba akşamı saat 8'de ise daha yakın tarihli bir film var. O da inşallah erkek olur. Bu da Ürdün yapımı bir film. Geçtiğimiz yıl Cannes'da Eleştirmenler Haftası bölümünde dünya premierini yapmıştı ve Ürdün'den Cannes'a katılan da ilk film olma özelliğini de taşıyor bir taraftan. Daha önce programımızda da bahsetmiştik bu filmden. Ürdün'de kadın olmanın bir anlamda hukuki olarak kadınları bıraktığı zor durumu da anlatan, 30 yaşında aniden dul kalıyor, eşini kaybediyor Naval karakteri. Hem ölen eşinin mirasından hakkını almak için çocuğunun ve kendi hakkını orada şey yapmamak için mücadele veren bir kadın hikayesi.
Haftaya Perşembe'de Sessiz Perşembe programında Victor Sjöström gösterimleri devam ediyor. Saat 8'de Bir Adam Vardı filmi var. Bu arada her gün değil ama bazı günler ve yarın olduğunu biliyorum mesela. Sinematek'te, hatta galiba son yarın olacak. Bizim düzenlediğimiz, biz derken burada ben ve proje ekibi, PostVR adlı projenin TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi bu. Sinemasal sanal gerçeklikte izleyiciyi konumlandırmak adında ufak bir 360 derece filmle sanal gerçeklik ortamında bir deney yapıyoruz. Eğer yarın yolunuz Sinematek'ten geçerse uğrayıp izleyip belki bizle biraz film üzerine konuşmak istersiniz. Onu da söylemiş olayım.
Evet, bu yakaya geçecek olursak Pera Müzesi'nde geçtiğimiz haftada bahsetmiş olduğumuz Her Şey Film programı gösterimleri devam ediyor. Bu da DFF'den, Dorchester Film Institute'den, Film Museum'dan gelen bir program. Geçen hafta daha detaylı olarak bahsetmiştik. Bu Everything is Film and Film is Everything, yani her şey filmdir, filmde her şeydir mottosuyla ortaya çıkan bir program. Ve Alman sinemasının farklı dönemlerinden 4 tane filme yer veriyor. Bu hafta sonunda o gösterimler devam edecek. Bu akşam saat 19'da Opera Binası'nda Yangın. Yarın saat 15'te O. Ve pazar günü yine saat 15'te Zayıf Noktayı izleyebilirsiniz. Sonra 29'unda önümüzdeki hafta çarşamba günü Match in Uniform gösterilecek.
Evet, alternatif gösterimlerimiz de böyle. Şimdi yine bir parçayla devam edip Cannes izlenimlerimize geçiyoruz. O yüzden de Cannes'daki filmlerden birinden bir parça geliyor. Andrea Arnold'un Bird filminde kullanılan Coldplay'den Yellow.
Coldplay'den dinledik Yellow. 95 Açık Radyo'da Sinefil programı canlı yayında devam ediyor. Ve biz de Cannes Film Festivali havadislerimize, izlenimlerimize, filmlerle ilgili yorumlarımıza geçiyoruz artık.
Evet, Yellow Bird'de yer alan bir şarkıydı. Filmde önemlice de bir rolü var. Filmin bu arada çok güzel de bir soundtrack'i var. Andrea Arnold'un zaten American Honey'sinin de çok güzeldi. Benim görebildiğim filmler arasında açık ara en sevdiğim Bird oldu. Bir yandan o Andrea Arnold'un bildiğimiz temaları, işte yoksulluk içinde büyümeye çalışan genç bir kızın öyküsü, ama bu sefer böyle biraz daha gerçeküstü yerlere de yelken açıyor. Gerek performanslar, gerek kamera kullanımı, hani bir yandan duygusal ama duygu sömürüsüne geçmeden, bir yandan bunaltıcı ama insanı tamamen depresyona düşürmeden çok güzel bir dengede bence anlatmış hikayesini. Eminim ki önümüzdeki aylarda bizde de gösterime girecektir. Hatta belki ödül de alabilir yarın diye düşünüyorum. Bir şeyler alabilir. Çünkü bu sene çok seyircileri bölen filmler var Cannes'da.
Evet, onu söyleyebiliriz genel olarak.
Yani genel izlenimimiz en temel bu.
Şimdi
galiba.
Bazı tweetler görebilirsiniz. İşte Cannes'ın bu seneki en kötü filmi falan. Şimdi o muhtemelen en kötü filmi değil ama işte o eleştirmen o filmi beğenmemiş. Çünkü hani birilerinin çok kötü dediği filmleri böyle gayet hani ortalama, yani okey, o kadar kötü değil. Hani daha kötüleri var gibi karşılayabiliyoruz.
Onu hatta tam tersi, yıldız tablosuna baktığınızda aynı filme birinin 0, birinin 4 yıldız verdiğini gördüm ben. Var. Birkaç film için gördüm.
Tabii var. Mesela bunlardan biri Megalopolis.
Evet.
Coppola'nın son filmi.
Evet, o da benim ilk gördüğüm film oldu. Bu arada belki önce biraz da genel izlenim söyleyeyim. Ben ilk defa gittim çünkü Cannes'a. Yeşim'in daha önce de deneyimi vardı. Hakikaten dendiği kadar var, dendiği kadar büyük. Ayrı bir boyutta yani. Berlin'i de gördüm. Locarno'yu da, Busan'ı da, hani festival yabancısı değilim ama Cannes başka bir boyut. Hollywood'la olan ilişkisi de farklı ama genel olarak dünyanın her yanından, özellikle pazara gittiğiniz zaman Marche du Film'de oradaki boyutlar, yani Berlin'in de pazarı var ama hani biri şey, bir sokağa yayılmış minik pazar, öbürü işte bütün mahalleyi kaplayan halk pazarı. Hakikaten sinema sever herkes için bence hayatta en az bir kere deneyimlenmesi güzel bir fırsat.
Hep yerim salonları çok müthiş.
Evet, salonlar harika. Koltuklar o kadar iyi ki kimsenin kafası gelmiyor önünüze. Projeksiyonlar çok iyi, sesler çok iyi vesaire. Bir de yani akreditasyon için de çok açıklar. Film sektörüne bir yerden bulaştıysanız bir şekilde bir akreditasyon alınabiliyor. O yüzden de hani şehir merkezinde önünde kimlik, festival kimliği olmadan gezen insan yok neredeyse bu festival boyunca.
O biraz da mecburiyet çünkü hani o beciniz olmadan siz beyitsiniz Cannes'da.
Evet, bazı yerlere zaten giremiyorsunuz, bazı bölgelere. Ama hakikaten çok memnunum gittiğime. Tanıştığım genç bir Polonyalı sinema yazarıyla haberleşiyorduk, işte nasıl gitti falan. Ya dedi, burada benim tanıdığım bazı eleştirmenler Cannes'ı çok kötülüyorlardı, aman ne fena şey falan diye. Herhalde onlar sinemayı sevmiyor, bu başka bir şey, bu çok müthiş bir şey diye. O da ilk defa gitmişti. Ben hala onun etkisindeyim biraz. Bir yandan bu sene ilk defa immersive yarışması yapıldı, ona da en sonunda biraz değiniriz. O açıdan da hani farklı şeyler, bir yandan söyleşiler, işte paneller, o marşenin içinde çok da iyi paneller var. Hepsine birden yetişmek zaten mümkün değil ama evet, güzelmiş. Evet.
Biz biraz yarışmayla başlayıp sonra yarışma dışında da izlediğimiz filmler var. Onlara da geçip aslında bu sene Cannes'dan size ne tür müjdelerle geldik. Şimdi bunların bir kısmı tabii film ekiminde öncelikli olarak seyircilerle buluşmaya başlayacak. O yüzden hani neyi beklemelisiniz, nelerle ilgili beklentilerinizi yüksek tutabilirsiniz. Onlarla ilgili tüyolar da vereceğiz size. Melis benden önce başladı festival maratonuna. Ben daha sonra katıldım. Biraz bayrak devir teslimi gibi oldu. Ortak izlediğimiz filmler de var. Melis Bird'ü ve Megalopolis'i izledi. Ben onları göremedim. Biraz da Megalopolis'le ilgili görüşlerini alalım.
Evet, Megalopolis seyirciyi en çok bölen filmlerden. Zaten nasıl gösterime gireceği de çok belli değil. IMAX salonları Amerika'da biz gösteririz dediler ama dağıtımcısı yok hala filmin. Coppola kendi parasından milyonlar, 120 milyon harcayarak
bir
film
parantez
yapıyor.
Açayım ama Türkiye dağıtımcısı var şu anda. Türkiye'ye gelecek yani, onu baştan söyleyebiliriz.
Daha tarih belli olmasa da öyle bir haber var. Ama hani ben hiç sevmedim. Yani çok ciddi bir şekilde sevmedim. Sadece merak ettiğim için kaldım, o kadar diyeyim. Çünkü bir yandan da böyle insan yoğun bir şekilde bir festivale gittiğinde filmlerden çıkabiliyor. Ben artık bunu kabullendim. Hani belli bir enerjim ve belli bir vaktim var. Bunu zaten sevmeyeceğim çok belli olan filmleri tamamını izleyerek harcamak istemiyorum. Olmuyorsa çıkıyorum artık salondan. Ama Coppola da hakikaten nereye varacak bunun sonu diye meraktan ve nasıl insanlar reaksiyon gösterecekten de biraz kaldım. Bu arada şeyi hep duyuyoruz işte, ayakta alkışlandı. Şu kadar dakika ayakta alkışlandı. Megalopolis de resmi gösterimde Coppola'nın olduğu salonda ayakta alkışlandı. Benim izlediğim, basının izlediği dev salonda yuhalandı. Ciddi bir şekilde yuhalandı. Ama filmi yeni ölen eşine adamış olduğu için onun adı çıkınca sahnede, perdede bir anda o yuhalamalar sustu. Yoksa bence daha devam ederdi. Çok uzun, çok kalabalık, çok iddialı ama onun altından bence kalkamıyor. Böyle bir zaten 40 yıldır yaptığı film diye hep konuşuluyor. O zamanlarda kalmış geldi bana. Bana çok 20. yüzyıl filmi geldi. Bir yandan hani temalar çok iddialı, gelecekte geçen bir hikaye ama cinsiyetlere yaklaşımı, görselliği, dili, her şeyi 90'lardan çıkmış gelmiş gibi. Ve hani bu kadar para harcandı deniyor. Baktığınızda ucuz duruyor. Yani bütçesi yetmemiş de işte bu da bu kadar olmuş hissi veriyor. Oyunculuklar çok abartılı ve birbiriyle tutarlı değil. O biraz daha hani bir tercih gibi göründü bana, ya da dilin böyle çok ağdalı olması. Biraz Romeo Juliet, Baz Luhrmann Romeo Juliet'indeki Shakespeare kullanımı gibi konuşuyor insanlar birbiriyle. Yani bende hiç olmadı. Bir yandan da sıkıldım. Hani böyle bir filmin en büyük suçu bence o. Bu kadar iddialı geliyorsa bari hani bakacak bir şeyler olsun, bir ilgimizi tutsun.
Filmle ilgili okuduğum pozitif eleştirilerde de genel olarak zaten film şöyle iyi böyle iyi değil de hani bu yaşında böyle bir film yapmış olması falan gibi, hani birazcık hani onun bütün filmografisine ve o kült yönetmen olma statüsüne olan saygıdan.
Zaten Coppola severlerden daha çok geliyor galiba. Hani ben beğendiğim filmleri var ama öyle bir Coppola fanı değilim. Yani işte meraktan izlenebilir ama...
Yarışmanın yok. Bir diğer merak edilen filmi ise Yorgos Lanthimos'un Kinds of Kindness'ı. Geçtiğimiz yıl Poor Things'i zavallıları ile çok konuşmuştuk. Üçlemenin ilk filmi demişti. İkinci filmi de bu. Kinds of Kindness. O nasıl?
Bir kere üçleme değil bu. Kendisi üçleme. Kendi içinde üç tane orta metraj film var. Üç farklı hikaye izliyoruz. Tematik olarak birbirine bağlanıyor. Ama böyle fazla fikir var sanki Lanthimos'ta ve hani birini seçip uzun uzun açacağına hepsini birden yapıyor hissi. Biraz Onur Ünlü'yü hatırlattı o açıdan. En azından hikayeler bitiriliyor. Onur Ünlü'de hikayeler bitmiyor. Filmin sonuna doğru dağılıyorlar genelde. O açıdan böyle biraz yorucu geldi. Bir de öbür filmin hemen üstüne olması. Görsel açıdan çok farklı ondan. Daha çok Yunanistan filmleri gibi. Hı-hı. Daha böyle tematik olarak tuhaflıklar var. Zaten Yunan tuhaf dalgası denmesinin ana nedenlerinden biri Lanthimos'un filmleri. Böyle bir takım tuhaf hikayeler var. Biraz da şey üstüne aslında hani etik problemler, işte kendini feda etmek, başkasını feda etmek, birine onu ne kadar sevdiğinizi, ne kadar nasıl gösterirsiniz, hatta bir noktada onu da çalarız. Bee Gees'in How Deep Is Your Love'ı da kullanılıyor bir yerinde, çok spesifik böyle filmin konusuyla bağlanan şekilde. Bence en güçlü yanı performanslar, özellikle
Jesse Plemons.
Jesse Plemons. üç filmde de, üç hikayede de çok farklı karakterler canlandırıyor. Üçü de son derece iyi. Yani bence Oscar adaylığı zaten kesin ve belki bu sene alır sonunda. Çünkü birkaç senedir o kadar zorlayarak geliyor ki farklı farklı filmlerde, çok farklı tarzlarda. Civil War'da özellikle bu sene, İç Savaş'ta da kısa ama akıllarda kalıcı bir rolü vardı. Jesse Plemons'ın daha da görünür olmasını sağlıyor.
Bu arada tabii izleyemediğimiz filmler de var bizim.
Çok var.
Kaçırdığımız.
Benim özellikle
Öncelikle Agatha Ridiger'in Wild Diamond'ını söyleyelim. Ondan sonra Magnus von Horn'un The Girl with the Needle. Ki bu oldukça beğenilen filmlerinden biri oldu. İkimizin de izleyemediği. Biraz böyle korku gerilim şeyinde. Tuhaf gerilim türünde kalan. Bir tane Romanya filmi var. Three Kilometers to the End of the World. Onu da izleyemedik maalesef. Onları da...
O mesela o kadar bölmedi diye anlıyorum. Böyle daha ortalarda bir yerde kaldı. Şeyi aldı.
The Girl with the Needle da genel olarak aslında evet, hani beğenilenlerden oldu. Bu yıl aslında iki veteran yönetmen vardı. Biri Coppola, diğeri de Paul Schrader.
Bir de David Cronenberg.
Evet, Cronenberg'i de sayabiliriz.
Geleceğiz oraya. Sen onu saymak istemedin bence.
Onunla ilgili bir fıkram var. Oraya gelince anlatacağım. O Canada, Paul Schrader'ın son filmi. O da, onu da ikimiz de izleyebildik.
Yok, ben izleyemedim ama onu sen izledin. Evet, biraz ondan bahset. Çünkü senin beğendiğin filmlerdendi diye.
Yani şöyle sevdim diyemem filmi ama o kadar çok gömüldü ki film, yani o kadar çok negatif eleştiri aldı ki ben birazcık şey oldum, ya bir dakika, o kadar da değil yani, hani daha kötüsü var başka bir şeyden diyelim, üstaddan. Yani şöyle, seyirci dostu bir film değil, içine girmek kolay değil. Bence bazı şeyler yapılsa izlemesi de, farklı tercihler yapılsa izlemesi daha kolay bir film olabilirmiş. Ama bir taraftan sanki böyle yapmak da yönetmenin kendi tercihi gibi hissettim izlerken. Yani düşündürücü bir film. O Canada'nın yani bir taraftan oyuncu kadrosu da ilginç. Bir Richard Gere var. Ölmek üzere olan bir belgeselciyi canlandırıyor. Zamanında Amerika'dan Kanada'ya kaçmış. Bu işte Vietnam Savaşı seferberliğinde işte askere gitmemek için kaçtığı söyleniyor. Ve sonra Kanada'ya gittikten sonra da işte orada bir belgeselci olup dünya sorunlarına değinen, önemli belgeseller çeken ödüllü bir yönetmen. Artık ölüm döşeğinde eski öğrencilerinden iki yine önemli belgeselciye adeta böyle son sözünü söylemek, hayatın hikayesini anlatmak üzere kabul ediyor. Genç karısını Uma Thurman canlandırıyor. O da eski bir öğrencisi. Ve orada anlatıp o işte şeylerle, flashbacklerle geçmişe dair hikayesini öğreniyoruz. Aslında bunun bir nevi İtiraf şeysi olduğunu da görüyoruz. Yani günah çıkarma gibi geçmişte yaptıklarını. Gençliğini Jacob Elordi canlandırıyor. Ve o anlattıkça ve geçmişe gittikçe birazcık aslında hem sinema sektörüne hem de genel olarak toplumda böyle daha muhalif, daha solda duran entelektüel figürlere dair Paul Schrader'ın o temelden gelen eleştirisini görüyoruz oradan. Yani tüm dünyaya salkım veren insanların özel hayatlarında kimlere neler yaptırdıkları ve çektirdiklerine dair. Ve çok acımasız aslında orada, yani şeye karşı da çok acımasız ana karakterine. Ve bence otobiyografik bir takım özellikleri de var orada, kendine de o çuvaldızı batırdığını düşünüyorum.
Bu arada şeyden de galiba biraz kötü reaksiyon aldı. Tam evvelsi hafta Roger Corman hayatını kaybetti. Amerika'nın 60'lar 70'lerin efsanevi ucuz filmler yönetmeni. Ve hatta o 60 sonları 70 başlarındaki yeni Hollywood sinemasının bir nevi böyle inkübatörü görevi gören bütün Coppola'ların, Scorsese'lerin, Bogdanovich'lerin ilk filmlerini çektikleri yapımcı. Ardından Paul Schrader zaten Facebook'ta çok aktif. Ben zaten sevmezdim vari bir yorumda bulundu. Onun üzerine de zaten böyle bir şeyleri toplamışken, antipatiyi toplamışken, bir de dediğin gibi böyle biraz zorlayıcı bir filmle gelince iyice galiba o katlandı.
Ya ne olursa olsun, evet, ben bunun birazcık tercihleri olduğunu düşünüyorum. İnsanları zorluyor, içine girmesi kolay değil ama bir taraftan da düşündüren bir anlatısı var. O Canada... Kanada böyle bir tekrar çıkıyor aslında. Kanda karşımıza farklı filmlerde. Onu da ayrıca konuşacağız.
O zaman Cronenberg mi diyelim?
Ben listeden gidiyordum aslında, izlediklerimizden. Sen Jia Zhangye'nin filmini izleyebilmiş miydin? Caught by the Tides.
Ben ondan çıktım. Ama şunu da söyleyeyim, ben Cia Janke sevmiyorum, bir türlü ısınamadım. Bu da çok Cia Janke bir film, çok kopuk birbirinden çeşitli izlenimler. Çin'in günümüz halleri, son 20 yılının halleri sevenlerine hitap edebilir ama yani ben ne olduğunu bir noktada anladım diye düşündüm. Sevdiğim bir tarzda olmadığı için bir saat kadar izleyip çıktım.
İşte o da bir çok sevenleri olan, bir de çıkanları olan
evet,
bir film. Onu
evet,
söyleyebiliriz.
O da bölenlerden.
Birlikte izlediğimiz bir diğer film Emilia Perez, Jacques Audiard'ın son filmi. Ama şimdi ondan konuşmamız lazım biraz.
Evet.
O da böldü çünkü seyircileri çok.
O da çok böldü. O bir kartel müzikali. Daha detaya da girmek istemiyorum çünkü böyle bir takım sürprizler var filmin içinde. Gerçi muhtemelen gösterime girene kadar bunların hepsi duyulmuş olacak ama.
Yani bir taraftan da hani Almodovar vari bir Meksika karteli filmi ve müzikal formatında. Başrollerinde şeyi söylemek istiyorum. Zoe Saldana, Selena Gomez ve şahane Carla Sofia Gascon var. Çok çılgın. Çok eğlenceli. Biraz kafası karışık. Yani o eleştirileri anlıyorum.
Karışık. Evet, yani özellikle işte nerede durduğu, politik, temsil vesaire konularında oradan çok eleştiri yiyor. Ama müzikal yapmak zaten kolay bir şey değil. Zaten çok insan yapmıyor ve bunun bu kadar güzel müziklerle, bu kadar böyle günümüzden gelen bir koreografiyle yapıyor olması ikimizi de vallahi tam böyle kalbimizin orta yerinden vurdu.
Evet, keyif aldık diyelim. Bir diğer bence gene seyircileri bölen bir film Kirill Srebrennikov'un son filmi Limonov, The Ballad.
Benim duyduğum seyircileri pek bölmemiş. Benim duyduğum genelde negatif. Ben ondan da çıktım.
Ya beğenenleri de var. Ben birkaç kişiyle konuştum çünkü. Hani ben şurasını çok beğendim, burasını çok beğendim diyenler var. Şimdi aslında Limonov bir biyopik, çok tartışmalı bir Rus karakterin hayatını anlatıyor. Sovyetler zamanında çok da tanınmayan bir şairken sevgilisiyle Amerika'ya kaçıyor. İşte New York günlerini görüyoruz ve oralar böyle daha son derece bohem ve işte uyuşturucu ve işte tamamen kaymış gitmiş bir serseri hayat zar zor toparlanıyor. Sonra Paris'e geçiyor, Fransa'da ünü yakalıyor, üst üste kitapları basılıyor. Bunları anlatıyorum çünkü gerçek bir karakter, hani Limonov'u meraklı olanlar zaten bunu biliyorlardı. Ben de o merakımla gitmiştim. O Fransa'da yaşadığı ünden sonra bir roman yazıyor memleketine bir güzelleme ve Rusya'ya, yeni Rusya'ya, Putin'in Rusya'sına adeta bir kahraman gibi dönüyor. Ve son derece faşist bir çizgiye kayıyor. Yani aslında Balkan savaşlarından itibaren o faşist çizgiye kaydığını söyleyebiliriz. Sırbistan'da Sırp milislerle beraber savaştığı görüntüler var. Rusya'da yine aynı şekilde Ukrayna'nın Kırım'ı işgalini destekliyor. Oradaki Rus güçlerine şey veriyor. Ama şöyle bir şey var, bu son kısmını çok geçiştiriyor. Ve bu beni en çok rahatsız eden taraf oldu. Yani bence en çok ilginç olan şey bu dönüşüm. Hmm. Ama daha sansasyonel olacak, daha magazinel olacak. O New York günlerine de gereksiz böyle bir uzatıp sakız gibi yer ayrılmış.
Bir de tabii hani Ben Whishaw'un başrolde olması ve herkesin böyle bir Rus aksanla İngilizce konuşuyor olması baştan rahatsız ediyor. Yalnız ilginç de bir şey var bu filme dair. Yönetmen Serebrenikov senaryoda ona ilaveten Ben Hopkins'in ve Pavel Pavlikovski'nin imzası var.
Aslında bu filmi önce Pavel Pavlikovski'nin çekmesi bekleniyormuş. Daha sonra Serebrenikov'a kalmış. Yani belki de Pavel çekmeliydi diyorum. Benim için yani hayal kırıklığı oldu. Ben aslında Srebrenikov'un Leto filmini çok çok beğeniyorum. Ve bence müthiş bir film. Dönüp dönüp tekrar izlemek istedim. Keşke Leto'daki gibi daha birazcık daha malzemeye sadık kaldığı. Yani uluslararası bir film yapmak adına Rusya'daki herkesi İngilizce konuşturmak ve Rus aksanlı İngilizce konuşturmak gerçekten olmuyor. Müzikler var. Tabii bolca müzikler var. Müzikal tercihleri de çok şey. Belki programımızın sonunda oradan da bir müzik çalarız.
Evet ama filmlerden de çok heyecanlandık. O yüzden konuşmaya da devam ediyoruz.
Limonov'dan sonra Substance vardı. Koreli Fergat'ın filmi. Bu da bir body horror, beden korkusu türünde. Bunu da beğenenleri çok oldu.
Evet, bu sürprizlerden biri oldu. Hakkında hiçbir şey bilinmezken akşamki ilk gösterimi sonrası ertesi sabah herkesin Substance'ı gördün mü dediği, bu tam festival buzz denilen, hani bir anda herkesin bir filmden bahsediyor olması durumunu bu sene The Substance'da yaşadık.
Hatta Cronenberg ruhunu beyaz perdeye aktardığı çok konuşuldu gösterim sonrasında hemen. Ben izleyemedim.
Evet, ben tekrar Cronenberg'e dönüyorum artık.
hadi Cronenberg'e dönelim o zaman.
Cronenberg'in The Shrouds adlı filmi vardı. Bunu senin beğenmediğini biliyorum ama genel olarak böyle bir işte Cronenberg yerine yeni başka yönetmen var izlenimi aldım ben festivalden. Ne oldu?
Şöyle, bu Cronenberg'in eşinin ölümünden sonraki ilk projesi. O yüzden çok da merakla bekliyorduk aslında. Ve filmin ilk 20 dakikasında böyle ilginç bir fikir var. Vincent Cassel'in başrolünde olduğu. Eşini kaybeden bir böyle girişimci bir adam diyoruz. Böyle bir tek girişimi var. Mezara gömülmüş. Yani mezarın altındaki sevdiklerinin bedenlerine ne olduğunu real time kameralarla takip etme imkanı sunan bir teknoloji geliştirmiş. O beden ne oluyor, giriyorsun ve o bedenin nasıl dekompoze olduğunu izleyebiliyorsun obsesif bir şekilde.
Yani bu isteyen. Herhalde şu anda vardır zaten bunu yapacak teknoloji.
Yani aslında orada birazcık hani kayıpla başa çıkma, bütün bunlar falan filan giderken sonra ne olduğunu anlayamadığımız böyle, yani işte o kayıp eşinin bir ikizi var ki Diane Kruger canlandırıyor onu da. Onun eski eşi var, Guy Pearce'ın canlandırdı. İşte bu teknoloji işlerinde o yapıyor falan. Böyle bir takım komplo teorileri giriyor işin içine. İşte bu şey oluyor, bir saldırı oluyor mezarlığa ve bu sistemler kırılıyor ve hackleniyor. Kim hackledi, ne oldu falan. Ya böyle film bitti. Yani filmi takip etmekte çok zorlanıp en sonunda ne oldu diye herkes birbirine dönüp ne oldu sonunda dedi. Ertesi gün basın toplantısında öğrendik ki aslında Cronenberg bunu Netflix'e bir dizi projesi olarak hazırlamış. İlk iki bölümünü çekmiş. Netflix ilk iki bölüm sonrasında devam etmek istemeyip iptal etmiş projeyi. Cronenberg de iki bölümü birleştirip Cannes'a göndermiş.
Cannes'da Cronenberg olduğu için
ana
hemen
yarışmaya
almış.
Yani aslında bir film değilmiş. Fıkra bu kadar.
Evet. Yani Cannes'da tam da eleştirdiğimiz şeyin bir çok güzel bir örneği, hani belli isimlerin sorgulanmadan alınıyor olması.
Ve bir taraftan da bunu çok net şeyle karşılaştırmak lazım. Mulholland Drive'da zamanında bir dizi için pilot bölüm olarak çekilmiş olup kanal tarafından reddedildikten sonra ek çekimlerle David Lynch tarafından o başyapıta çevrilip seyircilerle yine Cannes'da buluşmuş bir filmden bahsediyoruz. Ve hala bugün dönüp baktığımızda taş gibi bir film yani. Ama Cronenberg'in Shrouds'un, yani kefenleri, maalesef ki büyük bir vakit kaybı. Yani birleştirilmiş iki bölüm dizi izledik. Sonunda ne olduğunu anlamadık çünkü sonunda ne olduğunu söyleyemiyor. Çünkü zaten dizi, yani dizinin ilk iki bölümü normalde beş ya da altı bölüm olacak bir şeyden bahsediyoruz. Bir de çok konuşuyorlar. Niye bu kadar konuşuyor bunlar dedik bir Cronenberg film için. Meğer dizi kafasıyla evet. Yazıldığı içinmiş. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ali Abbasi'nin Apprentice'inden. Donald Trump'ın aslında bugün gençliği. Olduğu kişi. Gençliğini anlatıyor. Böyle 70'lerin sonundan 90'lara uzanan bütün o dönüşümü. Ve Roy Cohn etkisinde bu dönüşümün gerçekleşmesi. Resmen Apprentice çırak o televizyon programına gösterme yapıyor. Ama burada Roy Cohn'un çırağı olarak nasıl yetiştiğini anlatıyor. Roy Cohn da çok aslında tartışmalı bir cumhuriyetçi. Avukat, Angels in America dizisinde Al Pacino canlandırmıştı kendisini çok büyük başarıyla ve çok daha geçmişinden itibaren onu zamanında bizde de gösterilmişti CNBC kanalında, izlemek mümkün, bence çok tavsiye ederim. Ama çok tartışmalı olmasının sebebi zamanında McCarthy döneminde komünistleri avlamak için, sonra büyük bir eşcinsellik düşmanı ama kendisi eşcinsel olan biri ve en sonunda AIDS'den ölüyor zaten. Ama nasıl Donald Trump'ı kanatlarının altına alıyor, onun kariyerini acayip destekliyor ve Donald Trump'ın aslında o daha aç, hırslı genç adamdan ustasını bile harcayacak şeye gelecek derecede bencil ve bir insana dönüşmesi. Sebastian Stan Donald Trump'ı bence oldukça iyi canlandırıyor ama esas Roy Cohn rolünde Jeremy Strong müthiş.
Evet, filmin genel eleştirileri benim gördüğüm çok iyi değil ama dediğin gibi performanslar özellikle Jeremy Strong
ben bu kadar eleştirilmesini gerçekten anlamıyorum. Bu mesela benim çok itiraz ettiğim bir şey. The Apprentice gayet iyi bir film. Ve özellikle görsel dili 70'lerle başlayıp teknolojik olarak 80'lere sonra 90'lara geçiyor. Orada müthiş bir teknik başarı ve çok iyi bir yönetim var. Ben orada birazcık Amerikalı yönetmenler, şeylerin, eleştirmenlerin ay bunlar bizim bildiğimiz şeyler şey var ama dünya bilmiyor bunları. Ve bence Amerika'da da bir sürü izleyici bunları bilmiyor. Ben biraz öyle bir şımarıklık gördüm orada. Yoksa ben gerçekten çok iyi yapılmış, çok iyi oynanmış bir film olduğunu. Ivana Trump rolünde de ana Balaklava çok çok iyi. Dolayısıyla ben yani Apprentice'i gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum meraklarına.
Senin yarışmadan başka görebildiğin bir şey oldu mu?
Oldu. Anora ve Partenope. Anora Sean Baker'ın son filmi. Benim şu ana kadar yani benim izlediklerim arasında en beğendiğim film oldu onu söyleyebilirim. Başrolde Mike Madison müthiş ve en iyi kadın oyuncuyu onun almasını bekliyorum ben. Şimdi buradan söylemiş olayım yarın ödül töreni öncesinde en iyi oyuncu ödülünü müthiş hak ediyor. Çok iyi bir ensemble performansı var. Yani aslında bir striptiz yani bir böyle şey striptiz kulübünde çalışan genç bir kadının hayatı bir gece tanıştığı bir çok genç bir adamla böyle bir takılıyorlar ediyorlar falan ve böyle çok şey bir noktada evlenme teklif ediyor. Sonradan öğreniyoruz ki bu genç adam Rus bir oligarkın oğlu. Ve tabii bunun evlendiğini duyar duymaz ailesi bu evliliği iptal etme derdine düşüyor. Hani böyle üst üste böyle aksilikler komedisi var. Bir tarafta işin içine o Rus mafyası ve ya da onların adamları falan filan da giriyor. Ama acayip güzel işleyen bir ritmi var. Sean Baker'ın yönetimi çok çok iyi. Yani yönetim ödülünü de alsa bence yani hiç itiraz edemem. Festivalin en güzel sürprizlerinden biri oldu. Festivalin en kötü sürprizlerinden biri de maalesef Sorrentino'nun Partenope'si oldu. Çok evet, büyük hayal
zaten
kırıklığı.
Hiçbir şey duymadım hakkında. Bir anda insanlar bundan bahsetmekten vazgeçti hissine kapıldım.
Filmi izleyince Sorrentino da böyle 75 yaşına geldi mi diye düşündüm. Sonra 50'lerinin daha başında olduğunu hatırlayınca bir... Ama yani zamandan önce yaşlanma ve geriye düşmek ancak böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Yani filmin ana fikri, ana şeyi şu. Dünyanın en güzel kadının hayatta ne tür sorunları olabilir? Böyle bir sorudan yola çıkıyor. Hakikaten çok müthiş güzel bir başrol oyuncusu var. İşte bu kızcağızın mütemadiyen hani herkes tarafından kadın erkek sürekli arzulanmasından dolayı başına açılan dertler var. Ama bu kızı aynı zamanda bir siren gibi düşünün bu genç kadını. Napoli'yi de metaforik olarak temsil ediyor olsun. Çünkü o kadar yüzeysel ve kadına o kadar indirgemece bir bakışı var ki. Yani o erkek bakışının ne olduğunu tarif etmek üzere derslerde örnek olarak izledim.
Coppola'yı da kullanabiliriz.
Burada da öyle bir şey yani feminizm öncesi dönemden tamamen beslenen bir anlayış olduğunu yani bu kadın aynı zamanda çok güzel değil çok da akıllı ve zeki akademisyen oluyor falan gibi şeyleri de var. Bitmek bilmeyen şöyle söylenebilir kadın çok güzel erkekler de çok güzel Napoli de çok güzel. Hani bir tek bunlar pozitif tarafları ama genel olarak benim için Sorrentino çok seven biri olarak büyük hayal kırıklığı oldu. Yarışma dışı filmlere hızlıca bakacak.
Bu arada tabii göremediklerimiz arasında ve benim çok merak ettiğim Karim Aynoz'un filmi var. Miguel Gomez'in filmi var ve tabii bugün gösterilecek olan İran'dan yeni kaçmış Muhammed Resulov'un da filmi var.
Bir de dün gösterilen Payal Kapadya'nın All We Imagine As Light aslında şu ana kadar en yüksek puanı aldı. Payal Kapadya'nın ilk filmi belgeselini de çok beğenmiştik. Burada Biennale'de gösterilmişti 2 yıl önce. Biennale gösterimleri arasında yer almıştı. Hakikaten şu ana kadar en yüksek puanı Kapadya aldı. Miguel Gomez'in Grand Tour'u da beğenilerden biri oldu. Şimdi sıra yani heyecanla beklenen Resulov'un filmi. The Seed of the Sacred Fig.
Kutsal İncir'in Tohumu.
Kutsal İncir'in Tohumu. Hazanavicius'un filmi var bir de en son kapanış filmi The Most Precious of Cargos. Ama yani galiba yarışmanın sonuna doğru gelen filmler böyle bir toparlayabilir gibi gözüküyor.
Evet
ödülleri.
Başı çok parlak değildi çünkü. Bu arada süremizin de sonuna geliyoruz. Immersive'e hiç giremedik belki haftaya biraz daha bahsedebiliriz. Bir de ikimizin de gördüğü ve çok eğlendiği Rumours'ı anmak istiyoruz. Guy Madden'in yeni filmi.
Yarışma dışı gösterildi. Guy Madden, Ivan ve Gail Johnson'la birlikte yazıp yönetmiş. Şöyle bir şey düşünün. G7 zirvesinde toplanan dünya liderleri bir kriz durumu için bir açıklama yazmaya çalışıyorlar ama bir nevi zombi apokalipsin ortasına düşüyorlar ve bu da tamamen bir pembe dizi estetiğiyle çekiliyor. Ya yani o kadar çılgın, o kadar eğlenceli. Yani Kanada'yla İngiltere'nin flörtleşmesi, Almanya'nın kıskanması falan gibi şeyleri düşünecek olursanız oyuncular da çok çok iyi. Alman başbakanı rolünde Cate Blanchett başta olmak üzere. Umarım yani Türkiye'de izleme şansımız olur. Bir diğeri ise Leos Carax'ın Sepa Moa, kısa böyle 40 dakikalık bir filmi, orta metraj filmi. O da Pompidou Müzesi'nin gerçekleşmeyen bir sergisi için ona Leo Carax şu anda nerede diye bir proje oluştursan demiş. O da bu projeyi yapmış. O kadar muhteşem ki yani Carax sevenler için kesinlikle izlenmesi gereken bir film.
Evet, biraz daha bence haftaya da konuşuruz kanı. Zaten ödüller de verilmiş olacak ama bu haftalık bu kadar müzik de çalacak vakit bırakmadık kendimize. Teknik Masa'da Dilara ve bu haftaki destekçimiz İlknur Baltacı'ya çok teşekkür ediyoruz.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.